misafirhanesine yaya ve veya atlı kim inip konarsa, hayvanlarına çul ve torba vermek, konağa da istediği sofrayı hazırlamak, müşkülü varsa bitirmek, dileği varsa yitirmek, yol sıra hükmündeydi. Misafir ta fetih gününden beri ateşi sönmemiş bu ocağın hücrelerinde dinlenir, eğlenir, temizlenir ve sonunda hane sahibine bir hatır dua edip çekilip giderdi. Ama 20. asır yaklaşıyordu. Koca Kadir Bey'in ocağı henüz gürül gürül işliyorsa da artık bu ihtişam diğer Rumeli hanedan ve ayan sarayları gibi bir fecr-i kazibin fersiz ve aldatıcı rengine bürünmüş bulunuyordu. Zira pan-islavik kışkırtmalar çoktan Rumeli'nin huzurunu bozmuş, dış memleketlerde planlanmış isyanların komiteci aktörleri Türk hakimiyetinin bağrına işler yaralar açmıştı. Ama her şeye rağmen gene de iyi günler oluyor, şenlikler, ziyafetler ve helva sohbetleriyle halk o fecr-i kazibin ışığında keyiflenecek fırsatı bulabiliyordu. Baktaki sene 1910'u buldu. Günün birinde Koca Kadir Bey'in konağı oğlu Muharrem Bey'e gelen 15 yaşında bir gelin yüzünden muvakkat da olsa günün endişelerini unutturacak bir düğün ile yerinden oynadı. Doldu, boşaldı, çaldı, söyledi, gülüp eğlendi. Genç ve güzel gelinin adı Rüveyde'ydi. Kendisi 1 yaşında, annesi ise 17'sindeyken genç babası çiftliklerinde bir komitacı kurşunu ile şehit edilmişti. Ama küçük Rüveyde'nin beyzade akrabaları çoktu. Onun içinde kız evladı olmamış 6 oğlan babası amcasının dizinde büyüdü ve 15 yaşına basınca da Koca Kadir Beylere gelin verildi. Bu gencecik Rumeli dilberi akıllı, dirayetli ve bilhassa itaatli olduğu kadar da duyguluydu. Kocasına da koca evine de ısınmıştı. Isınmaktan da öte bu ev kendi evi. Kendi de evinin ayrılıp kopmaz bir parçası olmuştu. Hele senesine aileye katılan gül yüzlü bir kız çocuğu onu büsbütün Koca Kadir Bey ocağının malı eyledi. Ama güzel günlerin üstüne hızla gölge düşüyordu. Dağlardan inen çeteciler artık şehirlerde kol geziyor, baskınlar birbirini kovalıyor, tasarladıkları tasarlamadıkları Rumeli yiğitlerini kurşunlayıp ihtilalden de öte bir şeye, bir muharebe hazırlığını tamamlıyorlardı. Nitekim birdenbire Balkan Harbi patladı ve Rumeli baştan başa kana boyanıp Koca Kadir Bey ailesinin genç erkekleri de birer birer yok olmaya başlayınca yeni gelinin kocası Muharrem Bey'e de bir yolunu bulup taht şehrine kaçmaktan başka çare kalmamıştı. Aile bu firar ile hem kan ağlar hem de evlatlarının kurtuluşu ile teselli bulurken Koca Kadir Bey konağında hadiseleri takip etmeyen tek fert Muharrem Bey'in 1 yaşına gelmiş olan küçük kızıydı. Ne ki nice senelerdir Türklüğe açılan yayılım ateşinin hızını alıp durulduğu da olmuş ve zaman zaman etrafa nefes aldıran bir sükunet gelmişti. Evlatlarını gurbete yolcu eden ailenin ümit ve tesellisi buydu işte. Ama tahminler hiç de düşünüldüğü gibi çıkmadı. Patlayan Balkan Harbi, Rumeli'nin ayağını, eşrafı dahil bütün şehir halkını, çoluğu, çocuğu, ihtiyarı, alili, yağmalanan evlerinden sürülüp çıkarılarak bilinmeyen semtlere doğru kafileler halinde türlü hakaret ve türlü zulümle sevk edilmeye başlandı. Mevsim kıştı. Sanki toprak utancından üstünde cereyan eden vahşeti görmek istemezmiş gibi dost yüzünü örtmüş, dağ taş bembeyaz kesilmişti. Karların içinde düşe kalka yürümeye çalışan bu insanların ayakları da sırtları gibi çıplaktı. Gittiler, gittiler. Nihayet o perişan, aç ve sefil kalabalığın kadınları tel örgülerle çevrili bir kampa sevk edildiler. Yüzlerce süngülü, can korkusuyla bağırışan, ağlaşan bu kadın ve çocuk kalabalığının etrafını sarmış, kaçmak isteyenleri süngülemeye hazır bekliyorlardı. Her şeye rağmen kaçmak isteyen de olacaktı. Zira kampın içine dökülecek petroller teneke teneke getirilmiş, İş bir emirle bir kibrite kalmıştı. Ama bir Sırp kadını ortaya atıldı. Nüfuzlu bir adamın karısıydı. Bu zavallı çoluk çocuktan ne istiyorsunuz? Ne kötülük ettiler size? Yaktırmam, yaktırmam. Kapatın bir yere zavallıları, diye şefaatçi oldu. Böylece de yaşlı erkeklerin hapsedildiği kışların bir bölmesine de kadınları koydular. Genç gelin kayınvalidesiyle beraber kulak kesilerek koca Kadir Bey'in öksürüğünü 2 gün 2 gece bulundukları bölmenin arkasından dinlediler. 3. gün ses kesildi. Türk fatihler zulüm nedir bilmezlerdi ama şimdi onları buraya kapatmış olanlar şekaveti de zulmü de çok iyi bilmekteydiler. Kulaktan kulağa gelen rivayet zamanla doğru çıktı. Kafilenin bütün erkekleriyle beraber koca Kadir Bey de şehit edilmişti. Bütün bir Rumeli'nin kaybıyla neticelenen Balkan Muharebesi'ni 1. Cihan Harbi takip edince silah altına alınarak Irak cephesine gönderilen Muharrem Bey'den senelerce haber gelmedi. Seneler sonra da erkeksiz kalan koca Kadir Bey ailesine genç oğullarının ölüm haberi ulaştı. Rumeli'nin hakim ve efendi milleti artık yeni teşekkül eden Sırp, Bulgar, Yunan ve Roman devletlerinin patronajı altında emirlikten esirliğe geçerek kabuklarına çekilip kendi yağlarıyla kavrulur olmuşlardı. Aile Radoviç'e dönmüş, aradan da 9 sene geçmişti. Genç gelin, kocasının ölüm haberine rağmen teliyle duvağıyla adım attığı bu evden ayrılıp anasının yanına dönmemiş, Türk ailesinin o sımsıkı sadakat anneannesini kırmayı düşünmemişti. Düşünemezdi, zira 17 yaşında dul kalan kendi anası da ömür boyu aynı geleneğe toz kondurmamıştı. Günlerden bir gün artık cansız bir ceset gibi gelip gider olan bayramlardan birinin arefesiydi. Yüksek duvarların arkasındaki koca Kadir Bey konağının önünde bir vaveyla koptu. Sevinç ve şaşkınlık sesleri birbirine karışarak cümle kapısından içeri müjdeciler daldı. Muharrem Bey gelmişti. Ölüm haberine rağmen işte hayatta ve evinin kapısı önündeydi. Irak cephesinde İngilizlerin eline esir düşmüş, yıllar yılı Hindi Çini'de kalmış ve 1001 meşakkatten sonra nihayet gelebilmişti. Aradan 2 sene daha geçti. Artık Rumeli Türklüğüne doğup büyüdüğü topraklar haram olmuştu. Gerçi Balkan devletlerinin siyasi, istiklali, komiteci çetelerine pek iş bırakmamıştı. Ama yürürlüğe giren bir tethiş politikası Balkan Türklüğüne nefes aldırmamaya kararlı bulunuyordu. Birçok soydaşları gibi koca Kadir Bey ailesi de varlığını, dirliğini, çiftliğini, çubuğunu terk edip bir daha geri dönmemek üzere ana vatana göç etti. İşte o tarihten bu yana 40 sene geçmiş bulunuyor. Radoviçli Rüveyda Hanım memleketinde çektiği acılarla öylesine ürkek, öylesine kuşkulu olmuştu ki, ince zekasına, feraset ve dirayetine rağmen güzel gözlerinin önünde ve tatlı dilinin altında hep korku, hep o zulüm ve vahşet günlerini yaşarcasına tekrarladığı ürkeklik bir an peşini bırakmadı. 2 kızı daha olmuştu ama onlara olan düşkünlüğünde her an evlatlarına canını siper eden bir ana uyanıklığı, sanki kapısının eşiğinde bekleyen bir tehlikeye karşı silahlı olmak mecburiyeti vardı. Korku ve endişe artık onun ayrılmaz yoldaşı olmuştu. Bu 40 sene içinde evvela Muharrem Bey'in annesini, sonra Muharrem Bey'i, üçüncü olarak da kendi annesini ana vatan topraklarına gömdü. Nihayet sıra kendine gelmişti ama sevdikleri onun öleceğine inanmıyorlardı. Hakları da vardı. Bütün bir hayat boyu facialara karşı çıkmış, zulümlere, vahşetlere, habasetlere, hıyanetlere, metanetle dayanmış insandı. Konaklarının kapısını zorlayan düşman, rahat döşeğinden karlı dağlara sürmüş, üstünde yatacak bir çuval bile vermemiş, sırmalı elbiselerini almış, giyecek çulu bile esirgemiş, çatısı altında yüzlerce konuğu ağırlayan bu insana kök söktürmüş, ot yedirmiş, bir lokma ekmeği dahi çok görmüştü. Her yanından darbe vuran zaman, ona hakaretin, melanetin her türlüsünü reva görmüş ama ne milli gururundan edebilmiş, ne şahsi vekarını elinden alabilmişti. Demek ki şimdi bu meçhul kahraman yok olacaktı. Radoviçli Rüveyde Hanım, Türk tarihinin acıklı ve facialı bir yaprağına ayna tutan, onu son nefesine kadar çevresine aksettiren müstesnalardandı. Ama nedense ne yapılsa faydasızdı. Zira vade gelmişti. Artık içinde koca bir tarih yatan bu ayna da kırılacaktı. Nitekim kırıldı da. Sanki o yaşadıkça Rumeli'de yaşıyordu ve sanki ölümüyle de o aziz vatan parçası bir kere daha kaybolup gitti. Temmuz 1972. Lütuflu Valide. Bir çatı altı ki insanoğlunu dünya ile barışmadan evvel kendi kendisiyle barıştırır. Ona sulhun, huzur, asayiş ve emniyetin yolunu açardı. Konya'nın 700 yıllık sahibi de ne diyordu? Rahat ümidiyle fare deliğine de girsen bir kedi pençesi gelip seni orada da bulur. Şu halde düzen ve nizamı kendi varlığında kurmadan sığınılacak her bucakta ihanete uğramak dünyanın değişmez akıbetiydi. Öyle ki gençlik geçtiği, güzellik tükendiği, servet bittiği, şöhret, mevki, nam ve nişandan elde avuçta habbe kalmadığı görülmemiş akıbetlerden miydi? Bir kedi pençesi demek olan zaman ve hadiseler, insanoğlunu safalar sürüp mest ve mahmur dalmış olduğu zevk ve ihtiraslarının derinliklerinden yakalayıp yerden yere çarpmakla cevaplandırmakta hiç de kusur etmez sayılırdı. İç dünyasıyla alaka kuramamış ve bir fare deliği demek olan dünya zevk ve ihtiraslarına başını gömüp kendine en yakın olan kendini göremez olmuş kimse ne talihsizdi. Bir çömlek seviyorsan çömlek sevdiğini bil, ona olduğundan daha fazla değer verme diyen Epiktetos ne doğru söylemiş? Bir isli çömlekten başka bir şey olmayan hırs ve iptilalarımızı hikmet dolu idrakiyle nasıl da layık olduğu yere oturtmuştu. Onun içinde eşyaya, hadiselere ve dünyanın çeşitli ikram ve imkanlarına olduklarından fazla değer biçip vakit kaybetmemiş, gücünü ve şevkini, alışveriş ve muamelesini ruh olgunluğu savaşında seferber etmiş kimseye kahraman denmez de ne denirdi? Ne bahtiyardı o insan ki hamuruna yerleştirilmiş olan menfi ve yıkıcı elemanları koruğun güneş altında tatlılaşması gibi bir ihlas ve gönül muhasebesi sıcaklığında olgunlaştırıp çeşni ve lezzet kazandırmıştı. Kendi İç tabiatında kurduğu ahenk ve huzuru, cemiyete de sirayet ettirme, güç ve şuurunun canlı tezgahı denebilecek bir çatının malı olan Lütuflu Valide'nin ismi Lütfiye'ydi. Bu fazilet, meziyet, sadakat, adalet ve cömertlik abidesi kadına çokları Lütfiye Hanımefendi veya Lütfiye Anne derlerdi. Lütuflu Valide, erliği, mertliği, kuvvet ve kudretle elde edilir sanma. Er ona derler ki, kendi nefsine galip gele diyen bir ulunun zevcesiydi. Kendisi gibi daha nice nicelerini ruh ve mana selametine erdirmiş olan bu ulunun yolunda yollanmış, nurunda nurlanmış bir hemhali, bir hal aşinası da vardı ki, bu büyük kadını Lütuflu Valide diye çağırdığı için onun katında bu isim gerçek namı ve sıfatı olmuştu. Aslında da Lütfiye Hanımefendi eşine ender rastlanan gerçekten lütuflu insandı. 88 sene yaşadı ve yaratılış aleminin gayesi olan kendini bilmek, kendi kitabını okumak ve gök kubbe misali insanları kolu kanadı altına almak idrakinden bir adım dışarı çıkmadı. Bu himmet ve bu hizmet anlayışı içinde koca bir ömrü tükettiği zaman, çevresinde bulunanlar için dünya, kaybettikleri o muhteşem hazineden dolayı adeta boşalmış, yoksullaşmış gibi oldu. Benlik esaretinden yakasını kurtarıp hürriyet sınırına atlamış her saadetli insan misali, lütuflu valide de gönlünde mayalanıp kabaran, hevenk hevenk güzellikleri ve bollukları içine sığdıramaz, bir ibadet zevki ve huzuru ile etrafına taşırırdı. Ama etrafına sadece manevi zenginliğinden saçmaz, ağzı kapanmayan kesesine insanlar kadar kurdu kuşu da ortak eylerdi. O, almak ihtiyacından geçip vermek hududuna atlamış müstesna kimselerdendi. İyiliği, şefkati, tatlı dili, güler yüzü kadar cömertliği de gene bu dolup taşan ruh zenginliğinin vericiliğinden ileri geliyordu. Yeryüzünde öyle insanlar vardı ki, mevkilerine, varlıklarına, dirliklerine, şöhretlerine ve çeşitli imkanlarına rağmen yoksul, fakir, biçare ve yapyalnızdılar. Onun içinde vericiliğin zevkine ve saadetine erememiş, hep alıcı kalmışlardı. Köşe kapmaca oynar gibi de zevkten zevke, heyecandan heyecana koşmaları, düşman önünden kaçan, başsız kalmış ordular misali, ne yapacaklarını, nereye sığınacaklarını bilemeyişlerindendi. Ama lütuflu valide, sığınacağı yeri de, ulaşacağı noktayı da tayin etmiş ve hayat koşusunda hep o istikamette yol almış ve nihayet hedefe ulaşanlardan olmuştu. Ne ki insanoğlunun müşterek bir hedefte birleştiği görülmüş müydü? İlim, sanat, mevki, şöhret, evlat, sevgili, varlık, dirlik, hatta türlü menfi ve yıkıcı gayeler hep insanları peşinden koşturan çeşitli hedefler değil miydi? Onun içinde Ahmet'in seçtiği hedef Mehmet'inkine benzemezdi. Ama şu da var ki dünyanın dünya olması için insanoğlunun bütün bu itici ve sürükleyici beşeri istek ve duygulara da yer vermesi gerekti. Ancak insanların yalnız maddenin anaforuna kapıldıkları ve yalnız maddeleri için yaşadıkları devirlerde dünyanın da zifiri karanlığa bürünmesi tabiiydi. İşte bu zifiri veya alacakaranlık içinde yolunu yordamını bulamamış kütlelerin ise taparcasına bağlandıkları ihtiraslarının ezgisi altında taşıyamayacağı yükü sırtlamış bir hamal gibi ezilip kalmamalarına imkan var mıydı? Halbuki lütuflu valide gibi madde ve mana muvazenesini bulmuş muzaffer kahramanlar, çömleği çömlek kadar sevip alaka ve iştiyaklarını gerçek üstünde toplamak, böylece de elde ettikleri manevi saltanat ve huzuru çevrelerine de sirayet ettirmek bahtiyarlığına ermişler kafilesindendi. Lütuflu valide ne alimde, ne şair, ne de mevki ve şöhret peşinde koşan bir kimse. Ama gerçek hedefin hak ve hakikat olduğunu biliyordu. Hamurunda müspet kadar menfi elemanlara da yer verilmiş her insan gibi elbette onun da iyiliklerle mücadele için fırsat bekleyen kötülük meyilleri vardı. Fakat daha ilk gençliğinde verdiği manevi savaşla o bunları ezmiş, tepelemiş ve şuur altını menfi ve yıkıcı duygulardan temizleyerek engelleri atlamıştı. Onun için de bu rahata kavuşmuş ve yapıcı faaliyetleri için zaman kazanmış huzurlu kadın, adalet, insaf ve muhabbet basamaklarını kolaylıkla tırmanarak sevginin zirvesine çıkmış, hak ve hakikat durağında karar kılmıştı. Onun içinde kimseye kini, düşmanlığı ve kötülüğü yoktu. Olamazdı da. Saffet, ihlas, vefa ve cömertlik abidesi olan bu büyük kadın insanları sever, hayvanları sever, şefkat ve dostluğunu hiçbir yaratılmıştan esirgemeden bezlederdi. Onun katında elini öpmeye gelen bir prenses, evine sığınmış bir yoksuldan daha üstün muamele görmezdi. Soğuk kış günlerinde titreyen elleriyle hazırladığı çayı, etrafında bulunanlara adeta yalvarırcasına ikram eder. Ama bu ikram halkası içine mahallesinin çöpçüsü, sütçüsü, bakkalın çırağı da girerdi. Kedilerin ciğeri, kuşların yemi, muhtaçların yiyeceği, giyeceği derken aylık aidatı bir haftada tükenir ama o ne yapar yapar, bulur buluşturur, gene de verir, gene de eli durmaz, ne yüzünden tebessüm ne dilinden tatlı söz eksilir. Böylece de ikramının, ibzalinin sonu gelmezdi. Bir genç kız olarak gelin geldiği çatının altında biri kız diğeri erkek iki küçük çocuk bulmuştu. Bunlar onun üvey evlatlarıydı. Fakat ondaki nasıl bir üvey annelik anlayışı idi ki, belki de hiçbir ana kendi öz evlatlarını bu ölçüde bağrına basamazdı. Nitekim kendisi de bir kız çocuğu dünyaya getirince, hazır bulduğu üveyleri öz evlat tahtında saltanat sürmekte devam ederken, kendi kızını daima bu tahtın basamaklarında bırakırdı. Böylece seneler seneleri kovalaya dursun, birdenbire 1914-1918 harbi patlak verdi ve kısa zamanda da cephe haline gelen memleketin bütün hudutlarını kan ve ateş sardı. Bu bir muharebe değil, acemi ve gafil bir iktidarın Osmanlı İmparatorluğu'na yazdığı ölüm fermanıydı. Taht şehri İstanbul'da ise zalim oldukları kadar gaddar ve cahil de olan idaricilere sırtlarını dayamış bir harp zengini sınıfı türemişti. Şehrin gıda ihtiyacı üstünde söz ve tasarruf sahibi olan da bu harp zengini denen kara borsacı sınıftı. Vesikayla verilen ekmek çamurdan farksız, etsiz, sebzesiz, şekersiz, unsuz ve hububatsız mutfaklar tam takırdı. Böylece de çocukları, gençleri, ihtiyarları, hasta ve alilleri ile bütün bir şehir aç, sefil ve perişandı. Bu yıllarda genç bir kadın olan lütuflu valide ise arada bir komşu folluğundan tedarik edebildiği taze yumurtaları eteğinin altında saklayarak getirir ve kendi kızına göstermeden büyüyece zayıf olan üvey oğluna yedirirdi. Onu bu hak ve insaf merkezinde karar ettiren neydi? Neden kendi evladından evvel bir emanet çocuğu düşünüp her şeyin iyisinde, güzelinde onu tercih ediyordu? Ediyordu zira lütuflu valide iman potasında kaynayıp cürufuna atmış, saf ve sızdırılmış bir enerji haline gelmişti. Bu, içinde yetiştiği irfan ve hikmetler çatısının insanlara hediye ettiği ruh nizamı, onları birer yaşar prensip haline getirişinin canlı örneğiydi. Kütlelere manevi düzen ve asalet veren bu ocak, yıllar yılı daha nice korukları tatlandırıp, çeşni değiştirtmiş, lezzetle beraber devlete de erdirmişti. Dünyanın bir fikir ve ruh çoraklığı içinde manevi nafakadan mahrum kaldığı ve açlığını zehirlenme bahasına da olsa en zararlı nesnelerle gidermeye uğraştığı şu 20. asırda kütleler, lütuflu valideleri ahlak ve iman çarkından geçirecek ocaklara nasıl da muhtaç. Ama muhtaç olduklarını bilmedikleri, bilseler de bulamadıkları için kendilerinden kaçıyor ve onu hariçte arama yoluna saparak sefahatler, rezaletler, esrarlar, morfinler, içkiler gibi yahut da yıkıcı, kırıcı, bölücü taşkınlıklar benzeri vahşetlerle beşeriyetin huzuruna kasteden hareketlere sığınmakta bulacaklarını sanıyorlar. Tevekkeli koca Mevlana, düzene girmiş ve deruni zenginliklerin zevkiyle dolup taşarak, kendine de cümle aleme de yetip artmış bahtiyarlardan söz ederek, bade bizim coşkunluğumuzun dilencesidir, akıl da öyle, o da bizim aklımızın mestidir demek suretiyle, asıl zevkin gönül zevki, aklın hikmet ve irfan sınırlarına erişmiş akıl olduğunu söyleyerek, süfli iptilalar basamağında kalmış ve madde hudutlarını yarıp mana sonsuzluğuna ulaşamamış olanlara acı acı dudak bükmüyor. Ama nerede insanoğlunu süfliyet bataklığından çekip yüceliklere götürecek el nerede? Nerede insanoğlunu madde pisboğazlığından kurtarıp mana nafakasını verecek el nerede? Nerede kendini de dünyayı da ateşe veren hırs, gazap ve benlik ateşini aklı selim ve muhabbet suyu ile söndürecek o mübarek el nerede? Nerede, nerede insan gibi yaşamak, insan gibi ölmek bahtiyarlığına ermiş, lütuflu valideleri yetiştiren o öpülecek el nerede? Ne olur o el artık zamanı, mekanı aşıp, bu garip, bu avare, bu kendini tanımaz, bu yolunu şaşırmış dünyaya kurtarıcı olarak uzansa sanki ne olur? Şu aç, şu sefil, şu nadan dünyaya mana hazinelerinden saçılar saçıp yokluğuna, yoksulluğuna deva, dertlerine şifa olsa varlığından, kereminden acep ne eksilir, ne tükenir? Kitap burada bitti. Seslendiren Gülten Okutan.